Ayrım 21.
Bu geleneği Hristiyanlığa kazandıran kişi de yine Pavlus'muş. İşte bunları anlattı başkomiserim. Çok bilgili bir çocuk. Çocukmuş. Eşek kadar herifi bir anda çocuk yapıverdi. Kadınlar böyledir işte. Birinden hoşlanmaya başladılar mı hemen dünyanın en sevimli insanı gibi sunarlar onu size. Kuşkusuz önce böyle olduğuna kendilerini inandırırlar. Farkında mısın Zeynep? Çocuk dediğin o adam hala zanlılardan biri. Gözlerindeki yıldızları birer birer söndürüyor sözlerim. Yine de bütün iyi niyetiyle açıklamaya çalışıyor. Öyle başkomiserim ama olay hakkında hiç konuşmadık. Kendinin masum olduğunu ima etmeye bile kalkışmadı. Sadece bizim toplum olarak yanlış yaptığımızı söyledi. Ne yanlışıymış o? Büyük bir kültür hazinesinin üzerinde oturmamıza rağmen bunun farkında olmayışımızmış. Türkiye Cumhuriyeti'nden önce bu topraklarda Hitit İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu varmış ama biz bu kültürlere sahip çıkmıyormuşuz. Batılılar uygarlığın antik Yunan'dan başladığını söylüyormuş. Oysa Sümerler, Hititler olmasa antik Yunan olur muymuş? Dinleri farklı, ırkları farklı diye üzerinde yaşadığımız, iç içe geçtiğimiz bu kültürleri görmezden geldiğimizi söylüyor. Pavlus üzerinde bu kadar yoğunlaşmasının nedeni de buymuş. Pavlus, yani Anadolulu bu adam olmasaydı, çağdaş Hristiyanlık olur muydu diyor. Türküz, Müslümanız gerekçesiyle böylesi önemli insanları dışladığımızı, aynı topraklarda yaşamış olmamıza rağmen onları görmezden geldiğimizi söylüyor. Oysa antik Yunan'daki filozofları yeniden keşfedenler İslam filozoflarıymış. Birkaç örnek verdi ama şimdi isimlerini hatırlamıyorum. Biz neden bunu yapmıyoruz diye soruyor. Ülkemizi seviyorsak üzerinde oturduğumuz kültürlere sahip çıkmalıymışız. Bunun daha önce kim olursan ol gel diyen Mevlana yapmış. Biz neden onun yolunda gitmiyoruz diyor. Bunlar iyi güzel de Zeynepçim, ne burası Anadolu uygarlıklarıyla ilgilenen bir kurum ne de biz felsefe tarihi öğreten hocalarız. Biz burada giderek daha da çetrefil hal alan bir cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Hiç sesini çıkarmadan dinliyor Zeynep. Üstelik sadece Hristiyanlığın köklerinden bahsettiğinizi de sanmıyorum. Odana girdiğimde can mikroskobun başındaydı. Zeynep yutkunarak yanıtlıyor. Üzerinde çalıştığımız soruşturma ile ilgili bir konu değildi başkomiserim. Ne ile ilgiliydi peki? 2 ay önce iplikçiklerden yola çıkarak çözdüğümüz şu tekstilci cinayetini anlatıyordum. O davada bulduğumuz iplikçikleri gösteriyordum. Sokaktan birine de laboratuvarını açar mısın Zeynep? Açmam. Can bize yardım ediyor diye düşündüm. Başı önde, artık yüzüme bakamıyor. Çok mu üstüne gittim kızın? Aslında Zeynep'le aramız hep iyi olmuştur. Belki de onu ölmüş kızımın Aysu'nun yerine koyuyorum farkında olmadan. Sahiplenmem de bu yüzden ama uzatmasam iyi olacak. Neyse bundan sonra daha dikkatli davranırsın. Emredersiniz başkomiserim diyor. İçten bir yanıt değil bu. Bir rast olarak üstüyle nasıl konuşması gerekirse öyle konuşuyor. Sanırım beni haksız buluyor. Peki artık gidebilir miyim? Hala yüzüme bakmıyor, sesi gücendiğini ele veriyor. Anlamamış gibi davranıyorum. Tabii gidebilirsin. Ayağa kalkıyor. Ha Zeynepçim diyorum. Sanki az önce onu sertçe uyaran ben değilmişim gibi. Meryem'le adamları ne oldu? Bugün savcılığa çıkacaklardı. Tonguç'u tutuklamışlar. Meryem'le öteki adamı, adı Tayyar'dı galiba, o serbest bırakılmış. Tahmin ettiğimiz gibi desene. Öyle başkomiserim, tahmin ettiğimiz gibi. Doğal tavrım onu da etkiliyor. Gülümsemese de artık gözlerini kaçırmıyor. İyi o zaman, sen işinin başına dön derken telefonum çalıyor. Hadi kolay gelsin diye Zeynep'i uğurladıktan sonra açıyorum telefonu. Karşımda Evgenya, eyvah onu tümüyle unutmuştum. Merhaba Nevzat, nasılsın? Merhaba Evgenya, ben de tam seni arayacaktım. Şimdi girdim içeri. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim herhalde. Ne demek herhalde? Yok iyiyim iyiyim. Şey diyecektim Nevzat. Bu akşam sana gelsem. Bana mı? Sana evine yani. Hoppala bu da nereden çıktı şimdi? Evgenya'ya bir haller oluyor son günlerde. Benimle neden evlenmiyorsundan sonra şimdi evine geleyim çıktı. Daha önce hiç bu konulardan bahsetmez böyle isteklerde bulunmazdı. Aslında evime gelmek istemesinden daha doğal ne olabilir? O benim hayattaki en yakın arkadaşım, sevgilim. Üstelik bir kez bile girmedi evimin kapısından içeri. Çünkü çağırmadım. Çünkü o evde hala karım ve kızım var. Evin her yanına onların anıları sinmiş. Evgenya'yı onlarla birlikte düşünemiyorum. Belki düşünmem gerek ama yapamıyorum. Benim ev çok soğuk diyorum. Rahat edemeyiz. Evgenya'dan ses çıkmıyor. Sanki telefonun öteki ucunda kimse yokmuş gibi derin bir sessizlik. Evgenya sessizliği sevmez, konuşmamayı sevmez, suskun kalarak sitem etmeyi sevmez. Sessizliği soğuklukla, uzaklıkla, ayrılıkla bir tutar. Söyleyecek hep güzel bir sözü vardır onun. Alındıysa da içinde taşımaz, lisanı münasiple anlatır, içini döker size. Ama şimdi sustuğuna göre baltayı taşa vurduk demektir. Çok alınmış olmalı. Bugün benim kadınların kalbini kırma günüm galiba. Zeynep'ten sonra Evgenya'yı da incittik. Ama niye? Nereden çıktı şimdi bu duyarlılık? Neyse, o sustuğuna göre konuşmak, işi tamir etmek bize düşüyor. Dışarıda bir yere gidelim. Hani ne zamandır gidelim diyordun. Çengelköy iskelesindeki balık restoranına gidelim. Şimdi levrek zamanı. İstersen erken de çıkarım. Derinden bir iç geçirdiğini duyuyorum Evgenya'nın. Yok Nevzat'cığım diyor. Çengelköy'e gitmeyelim şimdi. Madem erken çıkabiliyorsun, sen Tatavla'ya gel. Burası sakin. Daha rahat konuşuruz. Tamam gelirim. Ama sende bir tuhaflık var. Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok kötü değil, merak etme. Sözcükler kesik kesik çıkıyor ağzından. Gel de konuşalım. Hadi görüşmek üzere. Ağzımı açmama bile izin vermeden kapatıyor telefonu. İlişkimizde bu bir ilk. Yok, ciddi bir mesele olmalı. Evgenya hayatta böyle şeyler yapmazdı. Neyse anlayacağız bakalım derdini. O sırada Ali giriyor içeri. O da mutsuz. Gözleri Zeynep'in oturduğu koltuğa kayıyor. Ya Zeynep gitti Ali'cim. Bugüne kadar kendini kasar da kızla konuşmazsan sonunda olacağı budur. Bakmayın böyle düşündüğüme. Aslında üzülüyorum çocuğun haline. Ama benim durumum da pek parlak değil. Evgenya kim bilir neler anlatacak. Ali hiç kusura bakmasın. Şimdi onun gönül işleriyle uğraşacak halim yok. Zaten o da böyle bir istekte bulunmuyor. Gabriel'in yazılı ifadesini aldık diyor. Kabaran aşk acısını içine atarak. Adamı gönderelim mi başkomiserim? Mardin'e mi dönecekmiş? Yok, birkaç gün daha buradaymış. Feriköy'de akrabaları varmış, onlara gidecekmiş. Akrabalarının adresini telefonunu al, adamı yolla gitsin. Baş üstüne. Ha Ali, otursana biraz. Telefona uzanırken anlatmaya devam ediyorum. Şu Yavuz komiseri bir araştıralım. Sen de fark etmişsindir. Karışık bir işe benziyor. İstihbarat dairesinden Nusret'i bir arayayım, bize yardım etsin. Ali oturmuyor, her zamanki tez canlılığıyla ayakta dikilmeyi tercih ediyor. Üçüncü çalışında açılıyor Nusret'in telefonu. Boğuk bir sesle alo diyor. Alo Nusret, benim ben Nevzat. Oo başkomiserim, sen bizi arar mıydın ya? Niye öyle diyorsun? En son ben aramadım mı? Beyoğlu'nda kafayı çektiğimiz gece, hatırlasana. Öyle miydi? Öyleydi tabii. Yaşın benden genç ama hafıza sıfır. İşler o kadar çok ki Nevzat, kafam kalıyor insanda. Bir de şu sigarayı bırak. Sesin boru gibi çıkıyor. Kanser manser olursun maazallah. Bırakacağım abi, bırakacağım da olmuyor işte bir türlü. Geçen gece bizim muamere uğradım. O da senin gibi bırakacak, bırakacağım diyor ama içmeye devam ediyor. Ne yapalım be Nevzat, hayat zor. Neyse, sen emrin nedir onu söyle. Ne emri Nusret'cim, küçük bir ricamız var yaparsan. Ne demek, başım gözüm üstüne. Belki gazetelerde okumuşsundur. Bir Süryani öldürüldü. Duydum şu Elma Dağ'daki cinayet. Evet işte o. Bu cinayetin 5 sene önce Midyat yöresinde öldürülen bir komiserle ilişkisi olabilir. Komiser de feci bir şekilde öldürülmüş. Patos makinesinde kıyma yapmışlar adamı. Evet, öyle bir şey duymuştum. Ama orası benim bölgem değildi. Olayı tam hatırlamıyorum şimdi. Senden ricam, şu ölen komiser kimdir? Tanıyan bilen var mı? O sırada kimlerle çalışıyormuş? Bir öğrenebilirsen. Bir de aynı olayla bağlantılı Yusuf Akdağ adında bir şahsı araştırıyoruz. Bir dakika dur, adını yazayım. Yusuf ne dedin? Yusuf Akdağ. Şimdi bu şahsın adı PKK'lılar arasında geçiyor mu? öldürülmüş de olabilir. Hani ifadelerde adı falan geçiyorsa, arananlar listesinde filansa. Canı sıkılır gibi oluyor Nusret'in. Anlaşıldı. Benden iki iş istiyorsun. Zahmet olacak. Zahmet olmaz da biraz zaman alır Nevzat. Eski dosyaları karıştırmak, birkaç kişiyi aramak lazım. İşi yokuşa sürmesine izin vermiyorum. Ben de bugün istemiyorum zaten canım. Sen araştırmanı yap, telefonlarını et, yarın sabah bizim Ali'yi yollarım. Anında bozuluyor Nusret. Ya Ali'yi filan yollama abi. Zaten usulsüz iş yapıyoruz. Bir de üçüncü kişileri sokma araya. Üçüncü kişi dediğin benim elim kolum en güvenilir adamım. Tanımıyor musun Ali'yi? Senin de az işini halletmemiştir. Ya tanıyorum, mesele o değil. Abi yukarıdan emir geldi. Her türlü bilgi kayıtla verilecek. Neden istendiği, niçin istendiği, kimin aldığı belirtilecek. O yüzden diyorum. Uzatma Nusret. Sen bir şey isteyince biz böyle mi yapıyoruz? Tamam abi, tamam. Gönder o deli bozuğu. Ama önce iyice ikaz et, kimseye bahsetmesin. Sağ olasın Nusret diyorum. Bu iyiliğini unutmayacağım. Neşeli ama manidar bir sesle yanıtlıyor. Ne demek başkomiserim, vazifemiz. Eyvallah Nusret'cim. Ahizeyi yerine koyarken söylediklerimi duydun Ali'cim diyorum. Yarın öğleden sonra Nusret'e bir uğra. Olayla ilgili bütün bilgileri verecek sana. Eksik bir şey kalırsa başında dikil, alıncaya kadar ayrılma. Çok şikayet eder ama iyi adamdır. Sana istediğin her şeyi verir. Merak etmeyin, yarın o işi hallederim. Şimdi izin verirseniz ben Gabriel'in yanına ineyim. Oldu Ali, ben de birazdan çıkacağım zaten. Artık yarın görüşürüz. 21. Kendi kendine ağlıyor Evgenya. Tıpkı söylediği gibi, ağlarken bile yalnız. Tatavla'nın bulunduğu sokağa geldiğimde gökyüzünün kızıla kestiğini görüyorum. Güneşi perdeleyen iri bulutlar beyazdan kırmızıya, kırmızıdan siyaha dönüyor. Sokak kül rengi bir aydınlığın içinden ağır ağır karanlığa doğru ilerliyor. Tatavla'nın önünde beyaz bir minibüs var. Şef İhsan yanına iki garson almış, minibüsten sebze kasaları, rakı kolileri, şarap kutuları indirtiyor. Akşama hazırlık. Kolay gelsin diyorum. Beni görünce hemen kenara çekilip yolu açıyorlar. Sağ olun başkomiserim diyor İhsan. Buyurun, hoş geldiniz. Onları arkamda bırakıp içeri geçiyorum. İçerisi alacakaranlık, soba yine gürül gürül yanıyor. Sobanın ağzından yayılan ışık, bahçeye bakan pencerenin önünde küçük masada oturan Evgenya'yı anlatıyor. Evgenya masada tek başına, siyahlar giymiş, düşünceler içinde. Yoksa biri mi öldü? Yok canım, öyle olsa hemen söylerdi. O kadar dalgın ki geldiğimi fark etmiyor bile. Merhaba Evgenya diyorum. Ah Nevzat diye irkiliyor. Sen miydin, korkuttun beni? Aşk olsun, ne zamandır benden korkuyorsun? Senden korkar mıyım hiç diye mırıldanıyor kollarıma atılırken. Başkası sandım. Sımsıkı sarılıyor bana. Daha önce de böyle sarılır mıydı? Hiç alınmış gibi bir halde yok. Boş yere kuruntu yaptım galiba. Omzumda dağılan saçlarından yayılan lavanta kokusunu içime çekiyorum. Ne güzel kokuyorsun bugün böyle. Her zamanki kokum diyerek çözülüyor bedenimden. Yeni mi fark ediyorsun? Yeşil gözlerde hiç alışık olmadığım bir yabancılık. Yok canım, yeni fark eder miyim? Ama bazen insan daha çok hissediyor kokuyu. Sende de öyle olmaz mı? Hadi hadi bırak şimdi bu lafları da otur şu masaya. Ben masaya otururken o da duvardaki düğmeye uzanıp içerisinin ışıklarını açıyor. Masanın üzeri yine meze şenliği. Beyaz peynirden kalamara, patlıcan salatasından çiroza, deniz börülcesinden midye dolmaya aklınıza ne gelirse hepsi mevcut. Gülümseyerek oturuyorum iskemleye. Yok, boş yere günahını almışız Evgenya'nın. Her şey yolunda işte. Karafakiyi alıyorum, Evgenya'nın kadehine yöneliyorum, eliyle kadehin ağzını kapatıyor. Teşekkür ederim diyor. Ben bu akşam içmeyeceğim. İyimserliğim çabucak dağılıveriyor. Evgenya içerken beni hiç yalnız bırakmazdı. Yok, kesin bir terslik var. Telefondaki suskunluğu gibi bu da ilk kez oluyor. Ne yalan söyleyeyim, biraz bozuluyorum. Ben de içmesem olmaz şimdi. Kadehimi dolduruyorum. Belki aklını çelerim diye işi şakaya vuruyorum. Mis gibi koktu mübarek. İstemediğinden emin misin? Hiç üsteleme Nevzat. Bu gece içmeyeceğim. Üstelemiyorum. Kadehimi kaldırıp sana diyorum. Tenezzül edip gülümsemiyor bile. Sadece ağırbaşlı bir afiyet olsun dökülüyor dudaklarından. Artık masanın tadı yok. Kadehimi masanın üzerine bırakıyorum. Elim hiçbir mezeye uzanmıyor. Yesene diyor. Recai Usta senin için yaptı. Sağ olsun karnım tok. Anladı galiba bozulduğumu. Mezesiz olur mu canım? Çatalımın ucuyla yalandan bir parça beyaz peynir alıyorum. Bak işte yiyorum. Ye yarasın. Nihayet gülümsüyor. Sanki her şey yolundaymış gibi. Ama değil. Evgenya'nın tenine canlılık veren, gözlerine ışıltı katan sevinç yok yüzünde. Evgenya sevincini yitirmiş. Bu gülümsemeler, sarılmalar, içten olmaya çalışmalar hepsi numara. Hiç alışkın olmadığım bir durum bu. Evgenya'ya hiç yakışmıyor. İnsanlarla konuşurken duygularımı saklamayı çok iyi bilirim. İşimin parçasıdır bu. Fakat şu anda ona bunu yapamam. Ne oluyor Evgenya diye doğrudan soruyorum. Sende bir tuhaflık var. Hemen anlıyor açık konuşmak istediğimi. Hiç çekinmeden, duraksamadan yanıtlıyor. Ben gidiyorum Nevzat. Sözleri yeterince açık ama ben anlamıyorum. Nereye gidiyorsun? Yunanistan'a. Hayrola, kötü bir haber filan mı aldın? Yunanistan'dan mı? Dudaklarında buruk bir gülümsemeyle bana bakıyor. Hayır. Gezmeye gidiyorsun o zaman. Noel için mi? Başını sallıyor. Noel'de biz Yunanistan'a gitmeyiz Nevzat. Oradakiler buraya gelir. Niye diye soruyorum saf saf. Çünkü Yunanistan'da buradakinden daha uzun bir tatil var. Hayır Nevzat, Noel için gitmiyorum. Ben temelli gidiyorum. Orada kalmak için. Ciddi mi, kapris mi yapıyor anlamaya çalışıyorum. Çok ciddiyim. Artık Yunanistan'da yaşamak istiyorum. Kapris yaptığı filan yok. Sahiden gidiyor. Nasıl yani diyorum hayrette. Nereden çıktı bu birdenbire? Son derece sakin, son derece kendinden emin açıklıyor. Birdenbire değil, uzun zamandır düşünüyordum. Bana hiç söylemedin. Sözlerim sanki canını yakmış gibi yüzüme bakıyor. Burun kapaklarının açılıp kapandığını görüyorum. Gözleri doluyor ama ağlamıyor. Yeri gelmemiştir diye geçiştiriyor. İşte şimdi söylüyorum. Kararını verdikten sonra. Kararımı verdikten sonra. Derinden bir iç geçiriyor. Huzur içinde yatsın babam. Kendi kararını her zaman kendin ver kızım derdi. Başkalarına dayanarak sonuna kadar yürüyemezsin. Bir kere onun sözünden çıktım. Urfa'da başıma gelenleri biliyorsun. Ama artık akıllandım. En azından babamın sözlerini dinleyecek kadar akıllandım. Sevecen bir ifade beliriyor yüzünde. Sahi bir keresinde sen de söylemiştin. Hatırlıyor musun? Hani seni sık sık telefonla aradığım günlerdi. Hiç akıllanmayacaksın demiştin. Anlamayıp sorunca da açıklamıştın. Murat'ı daha doğru dürüst tanımadan adama kapılıp Urfa'ya gittin. Şimdi de topu topu 3-5 kere gördüğün birini, yani beni, kendine arkadaş seçiyorsun. Haklıydın. Yanlış olan bendim. Hayatı hep başkalarıyla birlikte düşünüyorum. Bu doğru değil. Sevgili, arkadaş, dost, aile, hepsi bir yere kadar. Tek gerçek yalnızlığımız. Yüzüme bakıyor sanki seni anlıyorum, seni bağışlıyorum ama sen de beni anla der gibi. Öyle değil mi Nevzat? Hepimiz yalnız değil miyiz? Benden yanıt yok. Kafam karmakarışık. Üstelik Nevzatçım, ben her anlamda yalnızım. Bütün akrabalarım Yunanistan'a göçtü. Bir tek ben kaldım burada. Biliyorsun, geçen yıl Hristo amcam vefat etti. Tek mirasçısı benim. Girit'te buradan daha büyük bir meyhanesi var. Hem o meyhanenin adı da Tatavla. Yabancıların eline kaldı. Gidip orayı çalıştırayım diyorum. Ne yapalım? Bizim mesleğimizde meyhanecilik. Elimizden başka bir iş gelmiyor. Ağır bir keder çöküyor üstüme. Başlangıçtaki alınganlığın getirdiği girişkenlik, cesaret, öfke hepsi kayboluyor. Tutuklaşıyorum. Doğrudan gitme. Nereye gidiyorsun? Burada ben varım diyeceğime burası ne olacak diyorum. Babanın kurduğu meyhaneyi başkalarına mı bırakacaksın? Babama kalsa ben Urfa'dan geldiğim yıl gidecektik Yunanistan'a. Benim zorumla gitmedi Yunanistan'a. Ölürken bana Yunanistan'a git kızım dedi. Burada yalnız kalma. Hristo amcan kendi kızı gibi bakar sana. Ama ben gitmedim. Yani ikinci kez de dinlemedim babama. Artık isteğini yerine getireceğim. Hem gözüm de arkada kalmayacak. Recai Usta var. Bizim şef İhsan var. Yıllardır birlikte çalıştığımız insanlar. Benim kadar onların da emeği geçti Tatavla'ya. Burada onların da hakkı var. Onlar ne diyor gitmene? Gitme diyorlar. Tuhaf şey Nevzat. Çok da içtenler biliyor musun? Halbuki ben gidersem burası onlara kalacak, meyhane sahibi olacaklar. Ama bunu düşünmüyorlar. Sahiden de gitmemi istemiyorlar. İnsanlık ölmemiş galiba. Bir ara burada gitmemi istemeyen insanlar var. Vaz mı geçsem diye düşündüğüm bile oldu. Belki beni incitmek için söylemiyor ama sözleri ağır geliyor. O ne biçim laf Evgenya diyorum. Sadece onlar mı istemiyor gitmeni? Şaşırmış gibi bakıyor. Başkası da mı var? Acımasız bir yapaylık yerleşiyor yüzüne. Kim o Nevzat? Ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Kim o? Yapma Evgenya, kalbimi kırıyorsun. Oturduğu iskemleden bana doğru eğiliyor. Yeşil gözleri kısılmış, keskin iki bıçak gibi. Sahi mi Nevzat? Gerçekten kalbini mi kırıyorum? Gerçekten üzülüyor musun gittiğime? Bu ne biçim soru şimdi? Herhalde üzülüyorum. Kuşkumu duyuyorsun. Yeniden geri çekiliyor. Sakin sakin yüzüme bakıyor. Kuşku duymuyorum Nevzatçım. Elbette üzüleceksin. Kolay mı? Canın sıkıldığında birlikte kafa çektiğin bir arkadaşı kaybediyorsun. Bazı geceler yatağına girdiğin bir kadını. Yo, yanlış anlama. Seninle geçirdiğim hiçbir an için pişman değilim. Her dakikası muhteşemdi. Ama açık konuşmak gerekirse sen beni gerçek anlamda, ne demekse bu gerçek anlamda, anlıyorsun işte, beni gerçek anlamda hiçbir zaman sevmedin. Umutsuzca başını sallıyor. Sevmedin Nevzat. Gözlerindeki yeşiller kırılıyor, dalgalanıyor. Senin bir dünyan var Nevzat. Ölülerinle, anılarınla kutsallaşan, sana yeten bir dünya. Benim o dünyanın kutsallığını, masumiyetini bozmamdan korktun. Beni dünyana kabul etmedin Nevzat. Hiçbir zaman, hiçbir zaman beni kabul etmedin. Uzun kirpiklerinin ucundan yaşlar süzülmeye başlıyor. Ama aldırmadan sürdürüyor sözlerini. Kafanda ne vardı bilmiyorum. Belki beni kendine layık görmedin. Belki beni kirli, hafif bir kadın olarak gördün. Bilmiyorum. Belki bunları söyleyerek sana haksızlık ediyorum. Bilmiyorum çünkü benimle gerçek anlamda hiç konuşmadın. Hep kendinden emin, hep kendi sorunlarıyla başa çıkan, hep bana gülümseyen bir adam oldun. Bana hiç yaranı göstermedin, acını hiç fark ettirmedin, zayıflığını hiç hissettirmedin, sorunlarını hiç anlatmadın. Çünkü beni umursamadın. Oysa ben seni tuttuğun yasla sevdim Nevzat. Acılarınla, karına ve kızına duyduğun özlemle sevdim. Onları kendi ölülerim bildim Nevzat. Senin gibi olmasa bile ben de onları kendimce sevdim. Artık kendini tutamıyor Evgenya. Hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Ne yapacağım bilemeden öylece kalıyorum. Kendi kendine ağlıyor Evgenya. Tıpkı söylediği gibi ağlarken bile yalnız.